Ayrım 32, sayfa 376. İddiatçılar bu kez saldırılarını savaş kurallarına daha uygun, daha kurnazca hazırlamışlardı. Antakya askeri komutanı mahmur gözlü ve çocuksu yanaklı o iyi huylu adam saldırıyı bizzat yönetiyordu. Yardımcısı sert yüzbaşının tam da bu sırada birkaç günlük izin alarak Halep'e gitmesi ilginçti. Böylece her türlü sorumluluktan kurtulmuş oluyordu. Binbaşının kaymakamla yüzbaşı karşısında savunduğu rahatına düşkünlükten kaynaklanan akılcı ılımlılık önerisi kabul edilmediğine göre Musa Dağ'a karşı yürütülecek seferi hızla düzenlemekten başka yapacak şeyi kalmamıştı. Düşmanlarına duyduğu öfke ve kin rahatına düşkün adamın kararlarına, sefer hazırlıklarına beklenmedik bir atılım kazandırmıştı. Neredeyse bütün gününü Antakya Telgrafhanesi'nde geçiriyordu. Mors aleti sınır bölgeleri içinde üstlenmiş olan küçük ordu ve jandarma birliklerini harekete geçirmek için İskenderun, Halep ve Eskere yönüne tıkırdayıp duruyordu. Yaşlı binbaşı 4 gün içinde 1000 silahla 2 toptan oluşan önemli bir gücü bir araya toplamıştı. Bu güç Antakya'ya kaydırılmış 2 düzenli bölük, daha küçük bölgelerden gelen aynı bölüğün 2 takımı, bugünlerde garnizona ulaşmış yarım batarya, ayrıca bir zaptiye bölüğü ve son olarak Hammam yakınlarındaki dağlardan toplanmış çetelerin oluşturduğu büyük gönüllüler grubunu kapsamaktaydı. Aynı zamanda keşifçiler Damlacık mevzilerinin belli kısımlarını çok güvenilir olmasa da araştırmışlardı. 20 bin Ermeni ile makineli tüfekler konusundaki yanlış inanç hiçlik içinde eriyip gitmişti. Binbaşının elinin altındaki asker ve silah sayısında öylesine büyük bir üstünlük vardı ki Ermeni kampının tasfiyesi saat meselesiydi. İttihatçıların taktiği gizli yığınak ve baskın tarzında saldırıydı. Bu çok önemliydi. Gerek yığınağın gizli yapılması gerekse de baskın binbaşı tarafından başarıyla uygulanmıştı. Musa Dağ'ın bütün gözcülerini yanıldığı anlaşılıyordu. Binbaşı ordusunu birbirinden bağımsız hareket edebilecek yaklaşık aynı güçte 2 birliğe ayırmıştı. Birliklerden biri 13 Ağustos gecesi en sıkı güvenlik önlemleri altında Süveydiye kasabalarına doğru yola çıkmış, çok iyi dağılıp gizlenerek Güney Kalesi'nin altına düşen Selosiye harebelerinde karargah kurmuştu. Buna karşılık komutan ve topçunun bulunduğu öteki birlik Antakya-Baylan yolunda kuzeybatıya doğru bir parça ilerledikten sonra son derece kötü katır yollarına saparak dağa ulaşmıştı. Binbaşının savaş planının ilk gediği bu noktada kendini ele veriyordu. Ağır sahra obüsleri 2 kişinin sürekli tekerlek parmaklarına yatmasına ve güç aşılan dağ yolunda parçalara ayrılmış topun mahmuzunu 15 mil boyunca ellerinde taşımalarına rağmen bir türlü ilerleyemiyordu. Koşum olarak kullanılan yük eşeklerinin bu görev için tamamen uygunsuz olduğu anlaşılmıştı. Bu tersliğin sonucu 10 saatlik gecikmeydi. Birinci birlikten yarım gün önce yola çıkmış olan bu birlik, geçidin kuzeyine doğru uzanan Musa Dağı'nın tepelerine 13 Ağustos akşamı değil, ancak 14 Ağustos'ta öğleye doğru gelmişti. Güneş doğduktan 1 saat sonra yapılması planlanan çift saldırı böylece gündem dışı kalıyordu. Güney birliğine komuta eden yüzbaşıyla yakıcı güneş altında saklandıkları yerlerden başlarını çıkaramayan askerler saldırı işareti, yani ilk obüs atışı, bir türlü gelmediği ve acımasız güneşin altında uzun süre bekledikleri için tamamen yıpranmışlardı. Kuzey birliğinin durumu daha da kötüydü. Dağda 15 saat yürümüşler, bu arada sadece 3 kez çok kısa molalar vermişlerdi. Bu noktada binbaşının şöyle demesi gerekirdi kendi kendisine: "Bugün askerlerimi dinlendireceğim. Süveydiye'de bekleyen yüzbaşı haberci yollayıp saldırıyı yarın sabaha erteleyeceğim." Yaşlı adamın rahatına düşkün karakterini göz önüne alan herkes böyle davranacağına bire karşı 100 iddiaya girerdi. Fakat aksi gerçekleşti. Rahat insanlar çoğu kez sabırsızdır. İstemedikleri olaylara karıştıklarında hemen sonuçlandırmayı amaçlarlar. Binbaşı topçu subayına obüsü hemen mevzilenmesini emretmiş, aceleyle yemek pişirtmiş, 1 saat sonra da bölüğünü dar avcı zinciri halinde Ermeni geçidine doğru harekete geçirmişti. Burada önce uygun bir mesafe koruyarak küçük yarıklara, ağaçların ve kaya kütlelerinin arkasına çıt çıkarmadan gizlenmişlerdi. Yaşlı, barışçıl binbaşı askerlerine yönelik ateşli konuşmalar yapmıyor, kendi kendisine sessizce küfredip duruyordu. kaymakama, yüzbaşıya lanet okumakta, parçalanabilir dağ topları yerine bu ağır ve hantal obüsleri gönderen menzil generaline, öncelikle de uğursuz kambur üçge açı dediği ordu komutanı Cemal Paşa'ya sövüp saymaktaydı. Ona göre iddiatçı politik subayların tümü küstah birer vatan hainiydiler. Eski sultana karşı komploya girişmişler, yenisini de sarayında tutsak etmişlerdi. Kendi kendilerine general, ekselans ve paşa rütbelerini veren gülünç alt rütbeli subaylardı hepsi. Eskiden o çapta insanlar yüzbaşı bile olamazlardı. Ermeniler konusundaki rezalet de bu iddiatçı domuzların sayesinde yaşanmıştı. Abdülhamid'in saltanat sürdüğü o altın zamanlarda Hristiyan köpeklere karşı birçok kez katliamlar yapılmış ama bunların hiçbirini kendisi gibi yüksek rütbeli bir kurmay subay yürütmemişti. Yorgun ve öfkeli adam mahiyetiyle birlikte ilk ateşi bekliyordu. Obüs teğmenine sivil Ermenilerin bulunduğu yerlere birkaç atış yapmasını emretmişti. İstanbul'daki iddiatçı güruhun genelkurmay haritaları dedikleri bile doğru değildi. Eldeki haritalara ihtiyatla yaklaşarak gönderilmemeliydi şarapnel ve bombalar damlacığın sırtlarına. Binbaşı böylece yani kampın ateşe tutulmasıyla kadın ve çocuklar arasında panik baş göstereceğini, bunun da erkeklerin savaşma gücünü azaltacağını hesaplamaktaydı. Hesap pek yanlış sayılmazdı. Obüs mermilerinin hedefi bulması daha çok tesadüf eseriydi. 12 mermiden kent çukuruna düşen 3'ü sadece maddi zararlar vermekle kalmamış, aynı zamanda 3 kadın, yaşlı bir adam ve 2 çocuğun ne mutlu ki sadece hafif biçimde yaralanmasına yol açmıştı. Hedefi tam bulan bir başka obüs mermisi ise depoya düşerek geriye kalan unla birlikte tütün, kahve, pirinç ve şeker stoklarını da yerle bir etmişti. Depo alev alev yanıyordu. Ateşin biraz ötedeki kulübelere sıçramamış olması Tanrı'nın lütfuydu. Şaşkınlık, umutsuzluk kadar büyüktü halk arasında. Öte yandan ateş savaşçılar üzerinde alarm verilmesinden 10 kat daha büyük bir etki yapmış, görevde olmayanlar anında işlerinin başına koşmuştu. Arslan Nurhan siperleri birkaç dakika içinde tam saldırı durumuna getirmiş bulunuyordu. Gençlik Birliği'nin emirberler ve keşifçiler grubu hattın gerisinde toplanmıştı. Bagratyan eşeğin sırtında soluk soluğa mevzilere ulaştığında savaş mekanizmasının her bölümünün bütünüyle hazır olduğunu gördü. Birkaç dakika sonra Güney Kalesi'nden ilk haber gelmişti bile. Böylece askerler gerçekleştirdikleri baskında pek başarılı olamamışlar, şaşırmış ama soğukkanlılığını yitirmemiş direnişçilerle karşılaşmışlardı. Sarkis Kilikyan'la Güney Kalesi'nin günüydü bugün. Düşmanın bu kesimde hiç deneyimi yoktu. Taş bayırları, yıkıntıların oluşturduğu taraçalarıyla dağın sarp inişinin çıplak ve geniş yarım dairesinde Osmanlı keşifçiler daha ileri gitmeye cesaret edememişlerdi. Birliğin komutanı yüzbaşı bölgeye hakim Kayalık Kule'nin sivri kütlelerinin ardında mevzilenmiş direnişçiler olup olmadığını bile bilmiyordu. Kalabalık Orontes Ovası'nın Müslüman halkı, dağdaki savaşın heyecanlandırdığı Süveydiye, El Eskel ve Jedice kasabalarının ahalisi, kaya saçağının ardına günlerden beri hiçbir hareket görmediklerini, geceleri ateş yakılmadığını iddia etmişlerdi. Fakat bölük komutanı dikkatliydi, her şeye rağmen ortalıkta görünmeseler de damlacığın güney eteklerinde Ermeni mevzilerinin olabileceğini düşünüyordu. Birliğini çoktandır biri cepheden saldıracak, öteki ise kuşatma hareketine girişecek iki gruba ayırmıştı. Birinci grup düzenli birliklerden, ikinci grup çete ve zaptiyelerden oluşuyordu. Cepheden saldıracak grup dağı doğrudan çıkarken, kuşatma grubu dağın çizdiği kavisin denize değdiği yerde, Habeste bölgesindeki dağ ağının üst tarafında olduğu sanılan Ermeni mevzisini arkadan saldıracaktı. Yüzbaşı bölüğüne avcı zincirinde değil, mümkün olduğunca küçük hedef oluşturmalarını sağlamak amacıyla kaz dizilişinde yürütüyordu. Askerlerin siper olarak kullandığı Selosya harabeleri denizden 300 metre yükseklikte bir dağ basamağında yer aldığından, saldırganlar Güney Kalesi'nin taşlandırdığı taşlık bayırın eteğine ulaşmak için yıkıntıların oluşturduğu yaklaşık aynı yükseklikteki çıplak bayırı aşmak zorundaydılar. Aşılamayacak kadar dik olmayan birçok yeri korunaklı bu bayır tam da bu nedenle binbaşıya göre herhangi bir saldırı için damlacığın, her ağacın, her çalılığın arkası var olabilecek Ermeni pususunun gizli köşelerine açılan şu ya da bu ormanlık bayırından daha uygundu. Öte yandan her taraftan görülebilen köy yollarını kullanmaları halinde yığınağı gizlemek mümkün olmazdı. Güney Kalesi'nde emir komuta ilişkileri hiç de netleşmiş değildi ki bu Bagratya'nın genel savunma planı içerisinde ağır bir hataydı. Çıplak ve dik arazi yapısından ötürü bu noktanın kuzey geçidiyle Palamut Meşesi geçidinden çok daha az tehlikeli olduğunu düşündüğü için halkın uzağında tutmak istediği, deyim yerindeyse Damlacığın güvenilmez suçlular dünyasını oluşturan gerçek ve sahte asker kaçaklarını çoğunlukla kalede mevzilenmiş birliğe vermişti. Kısım komutanı inatçı ve öfkeli asker kaçaklarına kendisini kabul ettiremeyen Hıdır Beyli silik ağırkanlı biriydi. Savaş komitesinin atadığı yüksek denetçi, komiser ve öğretmen Oskanyan ise isabetsiz öğretmen sertliği ve gösterişçiliğiyle daha ilk günden gülünç olmayı başarmıştı. Kısa boylu hodzotçu Oskanyan hayatın içinde iyice pişmiş, hayatın sillesini yemiş bu adamların gözünde sandığı gibi saygın bir yer alabilecek durumda değildi. Buna göre o kısmın en güçlü kişiliğinin duruma hakim olması doğaldı. Bu Sarkis Kilikyan'dı elbette. Rus Bagratya'nın karşısında uğradığı yenilgiden sonra içsel bir değişim geçirmişti sanki. Halkın yaşamına hiçbir bağımlılık hissetmeyen, canı isterse uyan bir konuk değildi artık. Tersine o günden itibaren savaş düzenine itirazsız ayak uydurmuştu. Bundan da öte bulunduğu kısımda yaratıcı istihkam mühendisi olarak sivrilmekteydi. Büyük taş kütlelerinin oluşturduğu gevşek savunma duvarını günlerce süren çalışmayla yükseltip sağlamlaştırmış, savunma gücünü ezici biçimde çoğaltmak için ilkel ama önemli bir mekanizma kurmuştu. Taşlık bayırı oldukça mesafeli aralarla çevreleyen üç duvarın ardına uzun meşe kütüklerinden dikdörtgen sehpalar kurdurmuştu. Sehpaların çapraz direklerine güçlü manila halatıyla yatay olarak muazzam büyüklükte bir tür levha ya da demir çakılmış, kalkan taşıyan kalın bir mertek asılıydı. Halatlar uzaltılıp kısaltılarak merteğin itme noktasını duvarın üzerine kaydırmak mümkündü. Çok gerilmiş pandül noktasından duvara çarpan olağanüstü ağır mertek, insanın kesinlikle gerçekleştiremeyeceği bir itme gücüne ulaşıyordu. Obüs atışı başlayıp gözcüler Osmanlı avcı zincirlerinin Roma harabelerinin bulunduğu dağ basamağını çıkmaya başladıkları haberini verir vermez, Gabriel Bagratyan tarafından atanan kısım komutanı tamamen kendinden geçmişti. Kayalık kaledeki yarıklardan birinin önünde herhangi bir emir vermek için kendini toparlayamadan put kesmiş gibi bayırdan aşağı bakıyordu. Korkunç bacaksız Grant Oskanyan kağıt gibi bembeyaz kesilmişti. Elleri öyle titriyordu ki ilk kurşunu sıkabilmek için tüfeğinin emniyetini bile açamamıştı. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Daha yarım saat önce korku salan savaş tanrısı rolündeki esmer öğretmen, şimdi kaçmak için bile yeterli gücü bulamıyordu kendisinde. Sesi kısılmıştı, küçük bir köpek gibi Sarkis Kilikyan'ın peşinden hiç ayrılmıyordu. Denetçi dişleri takırdayarak sığınmıştı denetlenene. Rus'un donuk gözlerinde her zamanki gibi akikten bir sessizlik vardı. Asker kaçakları gibi öteki mangalarda sanki doğal liderleriymiş gibi hemen etrafında toplanmışlardı. Hıdır Beyli adamı kimsenin taktığı yoktu artık. Kilikyan ise neredeyse tek sözcük etmiyordu. Kalabalık ortasında savunma mekanizmasını adımlıyor, kayalık kule, savunma duvarı ve yan siperler için görev alacak adamları eliyle göstererek seçiyordu. Sehpaların ardında yüksek taş yığınlarının üzerinde merdivene benzer aletler hazır edilmişti. Şimdi Kilikyan'ın işareti üzerine ikişer kişi merteklerin duvara çarpmasını sağlamak üzere merdivenleri çıkmaya başladılar. Rus, Gabriel Bagratyan'ın 14 Ağustos'ta uyguladığı taktiğin aynısını uyguluyordu. O da en uygun saniyeyi beklemekteydi. Ancak Kilikyan'ın kayıtsız ve cansız sabrının Gabriel'inkiyle karşılaştırılamayacak kadar sonsuz olduğu görülmüştü. Askerlerin öncü gücü taşlık bayırın eteğine ulaştığında Nuh Nebi'den kalma çakmağıyla bir sigara yaktı Kilikyan. Hemen yanı başında duran Oskanyan ise tir tir titreyerek soluk soluğa tekrarlıyordu. Şimdi Kilikyan, haydi! Bir eliyle döküntü çakmağını yakmaya çalışırken öteki eliyle öğretmeni ayağı sıçrayıp zamanından önce işaret vermemesi için tutmuştu. Çıkışta tehlikeyle karşılaşmamaları ve dağın barışçıl görüntüsü nedeniyle güvenlikte olduklarını sanan askerler kendilerini iyice bırakmış, bir araya toplanıp laflamaya başlamışlar, şekilsiz kalabalıklar oluşturmuşlardı. Ne var ki bayırın ortalarına geldiklerinde Kilikyan'ın uzun ıslığı duyuldu. Aynı anda muazzam kalkanlarla mertekler gevşek duvara çarpmışlardı. Üst taraftaki hafif taşlar kurşun gibi vınlayıp etrafı tozutarak saçıldı ortalığa. Daha alttaki büyük kireç kütleleri ise önce öne eğilmiş, sonra büyük vahşi sıçrayışlarla askerlerin ortasına düşmüştü. İlk etki bile korkunçtu. Fakat Ermeni Dağı bu kadarla yetinmemiş, Suriye kıyısında meydana gelen bu doğal afetin gelecek kuşaklarca da hatırlanması için düşmanı korkunç biçimde imha etmek amacıyla savaşa bizzat katılmıştı. Savunma duvarı kayalık kulenin en tepesindeydi. Merteğin şiddeti doğal kireç tepelerini temellerinden sarsmış, büyük kireç kütleleri koparak vadiye yuvarlanmıştı. Anlatılması mümkün olmayan bu taş yağmuruna iri ve gevşek taş yığınlarından oluşan bayır dayanamazdı. Şimdiye kadar görülmemiş ani bir dalga kırılmasının uyuşturan çatırdısıyla kayıyor, kireç ve tebeşirden oluşan korkunç bir sel gibi asker olarak ne varsa beraberinde alıp götürüyordu. Tüyler ürpertici bir kaya çığından da beterdi. Damlacık demir alarak harekete geçmişti sanki. Tepe başkent Selosya arabelerinin üstüne çökmüş, sütunları yıkmış, sarmaşıklarla kaplı duvarları parçalamıştı. 10 dakika boyunca sanki Süveydiye ve Orontes'e kadar ilerlemek istiyormuş gibi akmıştı aşağıya da. Taş yağmuru askeri birliğin batı grubunu Habeste köyünün üst tarafında sıyırıp geçmiş, grubun yarısı kaderin lütfu sonucu kurtulmuş, öteki yarısı ise ya ölmüş ya da yaralanmıştı. Köy de kısmen zarar görmüştü. 15 dakika sonra boş ölüm sessizliği sardı her yanı. Dağ geçidi güneşin altında eskisi gibi sinsi barışçıl duruyordu. Kuzey geçidinden duyulan obüs atışları boğuk sesle inletiyordu yeri göğü. En ufak taşın bile hareket etmediğinden emin olunca ikinci kez ıslık çaldı Kilikyan. Donup kalmış asker kaçaklarıyla öteki savaşçılar hemen harekete geçtiler. Güney Kalesi Birliği Rus'un komutasında dağ basamağını rahatça aşağı inerken yaralı askerleri sükûnetle öldürüyor, ölüleri kelimenin tam anlamıyla soyup soğana çeviriyordu. Bu işi kuzeyde kardeşlerinin yürütmek zorunda kaldıkları ağır savaşı göz önüne almadan kayıtsız bir titizlikle yerine getiriyorlardı. Sarkis Kilikyan'ın üzerindeki paçavraları bir Osmanlı piyadesinin yepyeni üniformasıyla değiştirmişti. Ölünün giysisindeki taze kan lekesine rağmen Rus kendisini yeni doğmuş gibi hissediyor, sağa sola dönüp duruyordu. Hrant Oskanyan ise kayalık kulenin en tepesine çıkmış, zafere yaptığı katkıyı pekiştirmek için çılgın gibi havaya ateş ediyordu. Bu gösterişli patırtı esnasında cesur bir adam için cesaretin ne kadar önemsiz olduğuna az şaşmamıştı. Ne Gabriel ne de binbaşı karşı tarafta güney grubunun karşılaştığı korkunç talihsizlikten haberdardı. Savaş gürültüsü içinde ikisi de kaya yağmurunun çıkardığı gök gürültüsüne benzer uğultuyu uzaktan duyulan sesler olarak algılamışlardı. Bu tarafta kuzey geçidinde ise savaş Ermeni oğulları için çok sert, çok şanssız gelişiyordu. Obüs atışlarının böylesine isabetli oluşu şans eseri miydi yoksa beceriyle mi ilgiliydi bilinmez. Ama gerçek olan bir saat boyunca süren baraj ateşinden sonra siperin 4 tam isabet alarak büyük ölçüde yıkılması, parçalanmış 3 cesetle bazı yaralıların toprağın üzerinde yatmalarıydı. Gabriel Bagration gümbürdeyen patlayıcı parçalarından birçok kez şans eseri kurtulmuştu. Teni yağmur yemiş deri gibi kas katı kesilmişti. Bugüne egemen olamadığını hissediyordu. Buluşlar ve kararlar başka zamanlar olduğu gibi kolayca belirmiyordu düşüncesinde. Bu kadar kayıp, yakıcı bir sistemdi bu, verilmeyebilirdi. Nurhan Çavuş'a geri çekilme emrini geç iletmişti. Oysa kayalık tarafta bunu hemen uygulatma akıllılığını gösterdi. Askerler yüksek ağaçlardan birinin tepesinde kurmayı başardıkları gözcü yerinden siperin bir bölümünü görebiliyorlar ve atışlarını ayarlayabiliyorlardı. Sağ taraftaki taş barikatları ise görmeleri mümkün değildi. 4 Ağustos felaketinin bilincinde olan askerler Musa Dağı'nın dik yamaçlarından korktukları için kuşatma hareketini göze alamamışlardı. Siperlerden tek tek çıkan direnişçiler kaya kütlelerinin ve labirentin çıkıntılarından 2 büklüm geçerek yine bir toprak yarığının içinde bulunan ihtiyat mevzisine ulaşıyorlardı. İkinci siper bugün boştu çünkü Gabriel dağ eteklerindeki savunma noktalarından tek manga çekmeye bile cesaret edememişti. Askerlerin 3. bir noktadan saldırıya geçeceğinden kesin emindi. Damarlarında dolaşan kan donmuştu. Biliyordu bu ihtiyat siperinin kaybedildiği anda 5000 insanın düşünülebilecek en fantastik işkencelerle öldürülmesinin önünde hiçbir engel kalmamış olacaktı. gözcü subayı geri çekilme hareketinin farkına varmamış gibiydi. Mermiler artık bir dakika arayla düşmekteydi birinci sipere. Herhangi bir şeyin hareket etmediğinden emin olan binbaşı sipere saldırabilecekleri düşüncesindeydi. Sonsuzluk gibi uzayan aradan sonra karşı tepedeki ormanlık alan içinden vahşi trompet ve borazan sesleri duyuldu. Subay ve astsubaylar avcı zincirinde yürüyen askerlerin ilerlemesi için haykırıp duruyorlardı. Subayların bağırtısı askerlerin saldırı naralarıyla karışarak ürkütücü bir hal almıştı. Askerlerin neredeyse tamamı Anadolu işi kara sabanlarının başından alınarak ilk kez savaşa sokulan, üstün körü eğitilerek cepheye yeni gönderilen gençlerdi. Saldırılarının herhangi bir direnişe rastlamadan ilerlediğini fark eden bu acemilerin cesaretleri kabarmış, yığınların bildiği o vahşi sarhoşluğa kapılmışlardı. Dökük saçlı engellerle dolu dağ sırtını çıkan birlik fışkıran sevinç gösterileriyle büyük savunma siperini işgal etmişti. Binbaşı meselenin oldukça iyi yürüdüğünü anlamış, genç birliğin zafer dürtüsünü soğutmaması gerektiğini düşünmekteydi. O nedenle ele geçirdikleri mevziyi arkalarından gelen zaptiyeleri yerleştirerek zafer sarhoşluğu içinde bulunan hücum saflarına sıkışık düzende ilerleme emrini verdi. Kendisini ve adamlarını tehlikeye atmamak için topçu ateşini ileri kaydırmayı elbette göze alamamıştı. Sadece Gabriel Bagration değil, ikinci siperdeki her Ermeni evladı neyin tehlikede olduğunu biliyordu. Her Ermeninin yaşamı, ruhu ve bedeni karanlık geceydi ve bu gecenin içinde dayanılmaz yakıcılıkta bir odak alev alev yanmaktaydı. Hedefe nişan almak. Artık burada önder ya da önderlik değil, taşlaşmış bir bilinç vardı. Arkamda savunmasız kamp bulunuyor, kadınlar, çocuklar, halkımız. Gerçekten de böyleydi. Her zamanki gibi askerlerin tek merminin bile boşa gitmeyeceği yakınlığa gelmelerini beklediler. Gabriel ve Aram da kurbanlarına ilk ateşi hareketsiz bakışlarla düşteymiş gibi açmışlardı. Bundan sonra olanlar Gabriel'in, Aram'ın ve Nurhan Çavuş'un iradesinden bağımsız gelişmiş, daha doğrusu üçünün iradesi topluluk iradesi içinde tamamen erimişti. Şarjörlerindeki 5 mermiyi kullandıktan sonra silahlarını yeniden doldurdular. Kesin emir almış gibi bütün Ermeni evlatları siperlerden çıkmışlardı. Her şey 4 Ağustos'ta yaşananlardan çok farklıydı. Sıkı sıkıya kilitlenmiş dudaklardan bir tek nara bile dökülmüyordu. 50 yaşına kadar her yaştan 400 Ermeni zafer sarhoşluğundan hemen ayılan, dehşete kapılmış acemi genç askerlerin üzerine suskun ama bütün ağırlığıyla saldırmıştı. Adam adama yakın savaş dehşetli bir dalga gibiydi. Böyle bir durumda süngülerin ne yararı olabilir? Çok geçmeden toprağın üzerini kaplamıştı askerler. Kemikli Ermeni yumrukları can düşmanlarının gırtlağını karşı konulamaz biçimde arıyor, güçlü dişleri intikam kanını içmek için şuursuzca askerlerin boğazına saldırıyordu. Bölük adım adım geriye atılmıştı. Artık pembeliğini yitirerek tokat yemişçesine morarmış yanaklarıyla yaşlı binbaşı, zaptiyeleri savaşa sokmak isteyince yarı yolda kaldı. Başlarındaki subay jandarmanın savaş birliği değil, düzen birliği olduğunu, o nedenle silahlı düşmana karşı yıldırım baskınına girişmekle yükümlü olmadığını söylüyordu. Ayrıca jandarma askeri otoriteye değil sivil otoriteye tabiydi. Yumuşak huylu binbaşı öfkeden tepesi atmış olarak subayı zaptiyeleriyle birlikte kurşuna dizdirmekle tehdit etmişti. Bütün Ermeni rezaletinin sorumlusu kimdi? Cesaretini sadece savunmasız kadın ve çocuklara karşı gösterebilen, çalıp çırpmak, katletmek, gasp etmek ve ırzına geçmekten başka bir şey bilmeyen, korkmuş zaptiye güruhuyla memurlardı elbette. Öfkesinin hiçbir yararı olmamış, harakarete uğrayan zaptiyeler siperleri terk edip karşı tepelere çekilmişlerdi. Yine de tam bu zamanında yardım gelmeseydi bu ölümcül boğuşmanın nasıl sonuçlanacağını kimse bilmezdi. Taş yağmuru mucizesi ve Osmanlı'nın Güney Birliği'nin tamamen yok edildiği haberi kent çukuruyla öteki mangalara ulaştığında bütün halk savaş hırsıyla çılgına dönmüştü. Terhay Kazun'la Önderler Konseyi'nin düzeni koruması mümkün değildi artık. Ruhlar günahkar büyüklük içinde tanrısal desteğe sahip olduklarını hissediyorlardı. Bu arada emirberler kuzeyde geri çekildikleri haberini getirdiler. Bunun üzerine ihtiyat birliği hemen kazma, tırmık ve baltalarını kapmıştı. Kadın erkek herkes Terhay Kazun'a bağırıyordu, kuzey geçidine. Bugün onlara günlerini göstereceklerdi. Papazın kalabalığın başına geçmekten başka yapacak bir şeyi kalmamıştı. Serbest mangalar da kuzeye doğru akıyordu. Çılgın uğultularla her yandan kopup gelen düzensiz güçler birkaç dakika içerisinde savaşın sonunu belirlemiş, askerler ele geçirdikleri mevzilerin çok ötesine, ilk mevzilerine geri püskürtülmüştü. Bagration Ter Haykazun'a ihtiyat birliğini kampa geri götürmesini söyledi yüksek sesle. Şu an top ateşi başlarsa kalabalık insan düğümü arasında önceden tahmin edilemeyen büyük bir felakete yol açabilirdi. Papaz zincirinden boşalmış kalabalığı geri götürmekte epeyce zorlanmıştı. Öte yandan ter ve kan içinde kalan direnişçiler ana siperin bozulan yerlerini hemen büyük gayretle onarmaya girişler. Gabriel'in yıpranmış sinirleri her an mermilerin düşmesini bekliyordu. Havanın kararmasına daha bir saatten fazla zaman vardı. Bagration'ın kulaklarında sürekli uğuldayan mermiler bir türlü gelmiyordu. Buna karşılık hiç beklenmedik bir şey oldu. Uzun bir trompet sesi duyuldu birdenbire. Karşı tepedeki orman kenarında canlı bir hareket başlamıştı ve kısa süre sonra da gözcüler Osmanlı ordusunun hızlı adımlarla geri çekilerek vadiye indiği haberini getirdiler. Hava henüz kararmamış olduğundan birliklerin Bityaz kilise meydanında kamp kurduklarını, binbaşının ise kurmayı ile birlikte yoğun oluk ve güneydeki köyler üzerinden Süveydiye'ye doğru hızla at sürdüğünü görmek mümkündü. 4 Ağustos'tan daha başarılı bir gündü. Her şeyden önce Tanrı çok lütufkar davranmıştı. Yine de akşamına ne mevzilerde ne de kent çukurunda hiçbir sevinç belirtisi vardı. Evet, hatta insanlar coşkulu bir mutluluk içinde bile değildi.